Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Fatma Çatak'ın kaleme aldığı Ne Yiyelim, Nerede Yiyelim başlıklı yazıyı aktaracağız. İnsanın doğuştan getirdiği bazı ihtiyaçlar var. Gıda, ilim ve terbiyeye muhtaç doğuyoruz. Gıda helal ve tayyipse insan bir ömür abat ve ihya oluyor. Ya tersi olursa? İşte bugün gıdanın bu yönünü ciddiyetle ele almak gerekiyor. Tohumundan üretimine, fabrikasyon işleminden soframıza gelene kadar rızkımız hangi aşamalardan geçiyor bunu bilemiyoruz. Şehirleşmeyle gelen çalışma temposunun yoğunluğu, vaktin sınırlı olması ve kolaycılık bizi hazır gıdaya muhtaç kılıyor. Yaşamak için yemek, bir kelam-ı kibar olarak anıla dursun, hedonist, hazcı kaygılar insanları yemek için yaşamak seviyesine düşürüyor. Selçuklu, Osmanlı ve Türk İslam geleneklerinin mezcedildiği Türk mutfağı zengin, doyurucu, göze ve mideye hitap eden yapısıyla dünya mutfakları arasında ilk sırada yer alıyor. Sarması, dolması, su böreği, baklavası, kebabı, güllacı, çorba çeşitleri ve daha sayamayacağımız onlarca yemeğiyle Türk mutfağı günümüz insanını doyurmaya yetmiyor. Fast food, katkılı ve şüpheli gıdalar, doymak bilmeyen gözler ve mideler bizi kültür mirasımızdan koparıyor. Tasavvufi gelenekte helale ve lokmaya büyük önem verildiğini biliyoruz. Mevlevilikte sofra somat olarak anılıyor ve yemek hazırlığı titizlikle yürütülüyor. Sofrayı dervişler hazırlıyor. Konya Mevlana Türbesi'nde bal mumu heykellerini gördüğümüz sofra kültüründe Kazancı Dede'den pazarcıya, matbahı şerifte çalışan kim varsa hepsi dervişlerden oluşuyor. Mevlana Hazretleri'nin aşçısı olan Ateşbazı Veli de pişirirken pişenlerden. Konya Meram'da bulunan türbesi adeta ziyaretçi akınına uğruyor ve dünyadaki tek aşçı türbesi olarak biliniyor. Yusuf bin İzzettin'e ateşle oynayan kişi anlamına gelen Farsça ateşbaz unvanının verilmesi şu menkıbeye dayanıyor. Bir gün mutfakta odun kalmadığını arz etmek üzere Mevlana'nın huzuruna gider. Mevlana'nın latife olarak kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat demesi üzerine öyle yapar. Ayak parmaklarından çıkan alevlerle aşı pişirir. Kerametin açıklanmasını istemeyen Mevlana, "Hay ateşbaz, hay!" der. Böylece Yusuf bu olaydan sonra ateşbaz unvanıyla anılmaya başlar. Tasavvufi terbiyede çeşitli usuller vardır. Mevlevilikte insan pişmeye mutfakta başlar. Resulullah'ın sünnetleri zarafetle ifa edilir. Mutfağa ibadet vecdiyle ve abdestli girme, kaplara abdest aldırma, mutfağa yabancıları almama, tekkelerde bulunan kazanları nazarlardan sakınmak için bezlere sarıp kaldırma, lokmaya hu, lokmaya sala diyerek besmeleyle yemeye başlama, yemeği tek başına değil topluca yeme, sofrada biri su içtiği zaman kaşığı bırakıp saygıyla bekleme, tek kaptan yeme, ekmeklerin bıçakla kesilmeyip elle koparılması, kaşıkların secde vaziyetinde bırakılması, sofrada konuşmama, aşçıların çorbaları vav harfi şeklinde karıştırması, vav harfi vahdeti temsil eder, dil dudak deprenmeden halle anlaşma, Mevlevi mutfağının ve kadim kültürümüzün olmazsa olmaz esaslarından. Ne yiyorsak ona benziyoruz. Mevlevi sofralarında balığa yer verilmez, zira balık beyni çalıştırır. Dervişler kalbini çalıştırmalıdır. Kadim kültürümüzde keçi etiyle beslenen kimselerin keçi tabiatlı, inatçı, ısrarcı, koyun etiyle beslenenlerin koyun tabiatlı ve uysal olduklarından bahsedilir. Hınzır eti yiyenlerin hınzır gibi eşini kıskanmayan ve bencil mizaçlı olacağı rivayet edilir. Günümüzde bilhassa tavuk eti tüketimine dikkat edilmelidir. Hormonun en fazla olduğu et türünün tavuk olduğu dile getiriliyor. Bugün helal, haram ve şüphelinin iç içe geçtiği gıdaları tüketen insanlık, yitirdiği değerlerin müsebbibi olarak evvela gıdaya bakmalıdır. Hazır gıdadan nispeten kendimizi koruyabiliriz. Lakin ekin bozuldu. Siyonist zihniyet tohumu bozdu. Gıdaların genetiğini değiştirdi. Ata tohumuyla çiftçilik yapan azaldı. Ekim bozulunca insanların sağlığı da, manevi halleri de bozuldu. İş ahlakı kapitalizme kurban edilmeye başlandı. Eşek etinden yapılan kebaplar, hınzırın tırnağını bile boşa götürmeyen gıda, kimya ve kozmetik sektörü, içinde zeytinden zerre olmayan zeytinyağları, tereyağı diye satılan margarinler. Tarım Bakanlığı, belirli aralıklarla gıdada tahşiş yapan firmaları açıklıyor ve ceza yağdırıyor. Ama kimin umurunda? Taklit veya tahşiş yapılan gıdalar listesinde tek tırnaklı et grubunda olan domuz eti, acı kırmızı biber, sumak gibi birçok üründe de gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi. İncelemeye alınan bir manda yoğurdundaysa manda sütüne rastlanmadı. Özellikle et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde taklit ve tahşiş vakaları sıkça görülüyor. Listenin sağlığı tehdit eden ürünler bölümünde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol, peynirde netamisin yani süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi, balda, bitter çikolatada ilaç etken maddesi, ginsengli ve kahve aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi yer aldı. Eskiden lokantalar restoran olmadan önce mahremiyete dikkat edilirdi. Lokantaların pencereleri zemine kadar açık olmaz, görünen yerleri de tül ya da perdeyle setredilirdi. Göz hakkı ve kul hakkı en çok sakınılan şeydi. Yöresine göre fırın yemeği, tepsi yemeği, etli ekmek gibi yemekler yaptırıldığında eve gelene kadar üzerine bir örtü örtülür, sokakta karşılaşılan komşulara hak olmasın diye ikram edilirdi. Mahalle fırınları hariç bilhassa kırsalda hazır yemek satılan mekanlara pek rastlanmazdı. Lokantacılık Osmanlı'da 19. yüzyıldan sonra başladı. Bu tarihlerden itibaren saray, köşk ve konaklarda alafranga sofralar görülmeye başlandı ve dışarıda yeme alışkanlıkları yaygınlaştı. İstanbul'da Pera ve Galata gibi semtlerde restoranların açılmasıyla insanlar yeme alışkanlıklarını evin dışına taşıdılar. Kebap gibi et yemekleri yahut zahmetli fırın yemekleri hariç, yemeklerin evlerde pişmesi hem sünnet hem de güvenilir ve sağlıklı olandır. Yetişen nesle baktığımızda sulu yemek ve tencere yemeği kültürünün yavaş yavaş terk edildiğini görüyoruz. Japon'un suşisini yiyor ama buram buram tüten tarhana çorbasını içmiyor evlatlar. Sofraya çağrıldığı zaman tok olduğunu söylüyor yahut odasından çıkmadan aperatif yiyeceklerle öğün atlıyor. Ev hanımları bile bir öğünü dışarıda yemenin derdine düşüyor. Çünkü dışarıda yemek zahmetsiz, hizmet masaya kadar geliyor ve istediğimiz yemeği yeme fırsatı buluyoruz. Bir de modernite bunu dayatıyor. Oysaki evde kaynatılan çorbanın kokusuyla bütün evi saran anne yemeklerinin, hamur işlerinin, hatta ekmek arası ikram edilen yiyeceklerin bile tadı hiçbir restoranda yok. Ailesini seven saliha bir hanım, yemeğini bir pilav dahi olsa abdestli, besmeleli, salavatlarla, dualarla yapıyor. Yazdan turşusunu kuran, kışlık hazırlıklarını yapan, akşamın yemeğini sabahtan düşünen ya da hazır eden, misafirini dışarıda değil, gönüllü hazırladığı aile sofrasında ağırlayan hanımlar, ömürlük bir teşekküre layıktır. Aynı şekilde ailesini kahvaltıyla güne başlatıp evlatlarını kahvaltıyla okula uğurlayan, okulda yiyecekleri gıdaları evde hazırlayan, kabul günlerinde misafirlerini kafelerde değil ev konforu ve sıcaklığında ağırlayan hanımlara ne mutlu. O yuvalardan bereket eksik olmaz biiznillah. Sosyal medyada üniversiteli öğrencilere yönelttiği aylık ne kadar harcıyorsunuz sorusuna ucuk kaçık cevaplar alan muhabir tekrar soruyor. En çok nereye harcama yapıyorsunuz? Gençlerin mühim bir kısmı dışarıda yemek yemeye ve kahveye harcama yaptıklarını dile getiriyor. Türk kahvesinin tadını bilmeyen nice genç, harçlıklarını, burslarını kağıt bardaklarda sunulan kahvelere yatırıyor. Kahve içmeden uyanamayan gençlik, ekranın ve hazır gıdanın esiri olmuş görünüyor. Pembe, mor konseptli motorlu kuryeler olmasa gençlik aç kalacak diyebiliriz. Gece gündüz, Ramazan ayı demeden binalarımıza gelen kuryeler de insan evladı. Çoğu zaman yorulmuş ve fazla çalışmış olabiliyorlar. Buzdolabının kapağını açıp iki yumurtayı tavaya kıramayan, kendine tost yapamayan, ekmek arasını bile telefonla sipariş eden gençleri biz yetiştiriyoruz. Tencere yemeği, sulu yemek, ev yapımı yemek bilhassa yoğun çalışma ve iş temposuyla yaşayan kişiler için nadiren tadılan gıdalar oldu. Ekmek arası, dürüm, paket ve kutuda servis edilen suni, yapay, ruhsuz gıdalarla beslenen bir nesil var artık. Bu gıdalar insana kasvet, tıkanıklık, ruha da ağırlık veriyor. Pişiren abdestli mi, guslü var mı, besmele çekti mi, getiren servis eden hangi haleti ruhiye içinde? Bunlara vakıf olmak çok zor. Gıdası bozulmuş bir nesil ne kendini müdafaa edebilir ne de vatanı. Reklamı da israfı da en fazla olan öğün kahvaltı olabilir mi? Serpmesi, açık büfesi, köy kahvaltısı derken pek çok mekanda müşterilere geniş bir yelpaze sunuluyor. Günün ilk öğünü ve uzun süren açlıktan sonra başlaması sebebiyle kahvaltı sofralarında çok fazla çeşit bulunuyor. Bunların çoğunun yenilmediği ve çöpe atıldığı malum. Arta kalan yiyeceklerin nereye gittiğini işletme sahiplerine ya da servis elemanlarına sormak yahut masadaki yiyeceklerimizi paket yaptırıp evimize getirmek ayıp değil. Asıl ayıp olan hem parasını verip hem de israf ettiğimiz onca nimete karşı yapılıyor. Ayarı nasıl yapalım? Çocuklarımız medya ve reklamlar vasıtasıyla gördüklerine özeniyorlar. Çiğ köfte, döner, dürüm, ekmek arası, tost gibi seçenekler hesaplı ve kolay tüketilebilir olması sebebiyle bilhassa öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Şehir dışından gelen misafirlerimizi zaman zaman şehrimizin mahalli lezzetlerini tattırmak için, şehir dışına çıktığımızdaysa bulunduğumuz yörenin lezzetlerini tatmak için dışarıda yemeği tercih edebiliyoruz. O halde ayarı nasıl yapalım? Nadiren de olsa çocuklarımız özenmesin, bir değişiklik olsun gibi sebeplerle evin dışında bir öğün yapıyorsak evvela ciddi bir bütçe ayıralım. Ataların işaret ettiği ucuz etin suyu kara olur sözünü unutmayalım. Hatırı sayılır, adı sanı bilinen işletmeleri seçelim. Arama motorları ve yemek sitelerinde işletmenin güvenilirliği, helal sertifikaları, kaç puan aldığı, hakkında yapılan yorumlar nelerdir araştıralım. Yediğimiz, içtiğimiz gıdanın, yemek yediğimiz mekanın halimize sirayet edeceğini aklımızdan çıkarmayalım. Boykot ürünlerini satın almama, satan işletmelerde yemek yememe konusunda agah olalım. Evliyaullah'ın sözleriyle yazımızı tamamlayalım. İbrahim Desuki Kudüs'e sirru, ey kardeşlerim, haram yediğiniz sürece hikmet ve marifet hakkında bir şeyler elde edeceğinizi zannetmeyin derken, Cüneydi Bağdadi Hazretleri de, kiminle yemek yiyorsan onunla rabıta kurarsın buyuruyor. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak'ın kaleme aldığı Ne Yiyelim, Nerede Yiyelim başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve bu akşam son olarak Esin Akdeniz Tüccar'ın kaleme aldığı Evlerde Zaman programı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yarın yaparım diyenler helak oldu. Bize verilmeyen zamanlara ertelediğimiz ömrümüzde ziyandayız. İnsanlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada ancak bir akşam veya kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Naziat 46. Günler hızla gelip geçmekte. Günü bereketlendiren ancak yapıp ettiklerimiz, sonra yaparım diyen hiçbir şey yapamayandır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi Allah'ın onu sevmediğine işarettir. Sıradan insan günü nasıl geçirdiğini, akıllı insan zamanı nasıl değerlendirdiğini düşünür. Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh? Bir güne neleri sığdırdığınızı düşünün. Sorumluluk altına girmeden o konudaki ilminizi tamamlayın. Hazreti Ali'nin diliyle yarın yaparım deme. Belki yarın olur ama sen olmazsın. Plansız, programsız gün ziyan olmuş gündür. Plan ve program ömrümüzün bereketini artırır. Zamanımızı çalan, günümüzü boşa geçiren faaliyetlerden uzak durmak gerekir. Modern zamanın sadece kendini düşün anlayışı değildir kastettiğimiz. Aksine zamanın kıymetini bilerek dolu dolu geçirmeyi hedefleyip malayani denen, dünyaya ve ahirete faydası olmayan boş şeylerden uzak duruşu ifade ederiz. Kişinin malayaniyi, yani lüzumsuz meşgaleleri bırakması Müslümanlığının güzelliğindendir. Gün içerisinde hiçbir değeri ve önemi olmayan şeyleri terk etmek hayatımızın kalitesini artıracaktır. Kötüyü terk edebilmek, ayıklayabilmek er kişinin harcıdır. Menfi söz, durum ve davranışlara hayır demek fazilet ve güzel ahlakın kendisidir. Günü ömrü akışına bırakıp öylece yaşamak hedefsiz, gayesiz, boş insanların işidir. Müslüman, hayatının her dakikasının sorumluluğunu hisseder. Gününü, saatini elinden geldiğince planlar. Herkesin kısa ve uzun vadeli planları olmalıdır. Ömür, bizlere verilmiş en büyük emanettir. Onu nasıl değerlendirdiğimize göre dünya ve ahiretteki yerimiz belli olacaktır. İstediğimiz hayırlı şeyler için niyetine girmeli, çaba sarf etmeli ve sabırla neticelendirmeye çalışmalıyız. İnsan samimi olarak isteyip gayret gösterince Cenab-ı Hak er geç lütfeder. İstemek çalışmakla taçlandırılınca Rabbimiz kolaylık yollarını açacaktır. Çalışmak istemenin fiili duasıdır. Allah dualara icabet edendir. Gönülden isteyip sabırla çalışınca çok kısa zamanda hafızlık yapanlar bile vardır. İnsan isterse çare arar, istemezse bahane. Ömrün bereketi uzun ya da kısa oluşuyla ilgili değildir. Ne yaptığımızla, güne neleri sığdırdığımızla ilgilidir. Ömrümüzü kelebekler gibi yaşamalıyız. Bereketli, huzurlu, yaratılışının gereğine uygun, tertemiz. Kelebek, vazifesini en iyi yapan, göründüğü an insana huzur ve mutluluk veren, etrafı renklendiren bir varlık. Kısacık ömrüne doğum, gelişim, uçarak etrafta salınma, çiçekleri aşılama ve neslin devamı olan yavruyu bırakarak göç etmeyi sığdıran kelebeklerin bizlere fısıldadığı derslere kulak vermek gerekir. Gün ancak içinden geçtiğimiz andır. Dün geçti, yarınsa muamma. İslam mutasavvıflarının söylediği gibi İbnül Vakt, vaktin çocuğu olmalıyız. Vaktin içinden geçmeli, onu dolu dolu yaşamalı ve anı değerlendirerek bereketlendirmeliyiz. Vaktin çocuğu olanlar, boş sözlerden kaçanlardır. dünya ve ahiretine zarar verecek şeyleri bir tarafa bırakın, fayda vermeyen boş sözlerden, fuzuli meşgalelerden bile uzak duranlardır. Bu hal öncelikle evlerde öğrenilir, öğretilir. Evler, öğrenmenin en tesirli ve kalıcı olduğu yerlerdir. Anne ve baba, hayata ve zamana bakışıyla evlatlarının önünde en canlı örnektir. Çocuklar, zamanın kıymetini ve nasıl değerlendirileceğini önce anne babaya bakarak öğrenirler. Esin Akdeniz Tüccar'ın kaleme aldığı Evlerde Zaman programı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de son olarak. Evet, bu akşam Şemnem Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından aktardık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.